Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 21. ayrım. 13. bölüm. Fini patladı. Korkunç, öfkeli ve ton bakımından İrlanda tarzını andıran yaratıcı küfürlerle dolu bir tepkiydi. Eve merdivenleri çıkarken, koridorda ilerlerken ve odaya girerken bağırışları dinledi. Ve federallerin işi berbat ettiğini anladı. "Sadece şerefsiz olmakla yetinmiyorlar," diye devam etti Fini. "Bir de turp beyinli, geri zekalı, bok çuvalı şerefsiz herifler olmaları gerekiyor. Yost'u uyandırdılar, kahrolası, açgözlü, zafer meraklısı federal manevralarıyla lanet orospu çocuğunu uyandırdılar. Şimdi adam ortadan kayboldu ve elimizde bir şey kalmadı." Whitney, "Operasyonu haber aldığından emin olamayız," diye başlasa da, Fini bir an rütbesini unutarak komutana öfkeli bir bakış atarak homurdandı. "Saçmalık. Söylediğin şey saçmalığın daniskası Jack ve sen de farkındasın. Federallerin içinde bir sızıntı var ve bizim operasyonun gecikmesi köstebeğe gereken zamanı verdi. Yost şu an elimizdeydi. Lanet herifler devlet korumalı federal aletlerini işin içine sokmasa şu anda adamı sorguluyor olacaktık." Kaçtı işte. Eve öfke hissetmiyordu. Fini'nin öfkesini gördükçe garip bir şekilde kendi öfkesini kontrol altında tutabiliyordu. İçi tamamen boşalmış gibiydi. Federal baskın düşmüş. Patlamaya hazır bir volkan gibi hissetmesine rağmen Whitney hiçbir şey belli etmiyordu. Birkaç dakika önce girmişler. Yost içeride değilmiş. "Güvenlik kameralarını kontrol etmişler mi? Bina kapıcısı ya da güvenlik görevlileriyle konuşmuşlar mı?" "Detayları bilmiyorum. Sadece şahsın kaçmış olduğu söylendi. Yaklaşma operasyonu başarısız olmuş." İm sadece başını salladı. "Ben gidip şahsen görmek istiyorum efendim." "Ben de öyle." Whitney önce ona sonra Fini'ye baktı. "Gidelim." Federallerin pek dost canlısı gözüktükleri söylenemezdi. Hedef binanın şık lobisinde ve aydınlık koridorlarında kasvet ve öfke dolu bir hava vardı. Bu iki duyguyla dolu bakışlar birden yeni gelen NYPGT mensubu yerel polisleri hedef almıştı. Eve içeri girerken birkaç kişiyle laf dalaşına girip sidik yarıştırmasının gerekli olacağını düşünmüştü ama Whitney'in rütbesi, cüssesi ve buz gibi ağırlığı yolu anında açtı. Eve, Fini'nin hala öfkeden kudurduğunu bildiği için kafasıyla McNab'e işaret etti. "Bak bakalım, çocuksu çekiciliğini kullanarak federal elektronikçilerden bir şey öğrenebilecek misin? Güvenlik disklerini kontrol ediyor ya da etmiş olmalılar. Yost'un ne zaman binadan ayrıldığını, hangi çıkışı kullandığını ve yanına ne aldığını öğrenmek istiyorum." McNab, "Anlaşıldı," dedikten sonra ellerini çilek renkli kotunun cebine sokarak uzaklaştı. "Peabody, sen federalleri uyandırmadan birkaç kapıyı tıklat. Bakalım komşuların söyleyecek neleri var. Bakım ya da güvenlik görevlisi bir droid bulursan daha da iyi." Eve, Whitney ve Fini ile birlikte asansöre bindi. Asansör çıkarken konuşmadı. Düşünmek istiyordu. Zamanlama incelikle ve beceriyle hesaplanmıştı. Yost'un iyi bağlantıları vardı demek ki. FBI'da mı, NYPGT'de mi? Muhtemelen her ikisinde de. Hızlı hareket etmişti. Başarılı bir kaçıştı. Ama New York'ta işi bitmemişti. Hızlı ve başarılı bir kaçış ama çok uzağa değil. Bir otel? Muhtemelen. Eve, Yost'un ya da şu andaki işvereninin gerektiğinde saklanması için bir delik ayarladığından emindi. İş bitene kadar. İşler bu kadar kızışmışken bir sonraki hedefine geçmek için daha ne kadar beklerdi? Yost ve muhtemel planları üzerine odaklandığından asansörden komutandan önce indi ve Jacobi ile burun buruna geldi. Ajanın gözleri anında alev alev yanmaya başlamıştı. Adeta sonraki rounda hazırlanan bir boksör gibi tüm bedenini titretti. Bu bir FBI operasyonu. Asansörden çıkan Whitney daha Eve ağzını açmadan "Bu bir FBI çuvallaması," dedi. Hem de inanılmaz ciddi boyutlarda bir çuvallama. "Sizin ve takımınızın benim polislerimin bulduğu şüpheliği nasıl elinizden kaçırdığınızı açıklamak ister misiniz ajan?" Jacobi tepede sallanan baltanın nereye düşeceğini biliyordu. Ama yine de bütün gücüyle baltayı yerel polisin boynuna düşürmeye ve kendisininkini kurtarmaya çalışacaktı. "Bu operasyon Bu federal operasyon çok uzun süredir devam eden bir soruşturmanın sonucu. Size hiçbir şey açıklamak... Whitney, çok haklısın diyerek onu susturdu. Yıllardır Yost'u yakalamaya çalışıyordunuz. Benim teğmenimse şüphelinin yerini birkaç günde bulmayı başardı. Sizse benim yetki alanımdaki özenli ve başarılı bir soruşturmayı kendinize mal etmeye çalışmakla kalmadınız, bir çuval inciri batırdınız. Hala bana, teğmenime ve kendi üstlerinize bir açıklama yapmayacağınızı düşünüyorsunuz, Ajan Jacoby. Maalesef çok yanılıyorsunuz. Derhal Whitney ağırlığını diğer ayağının üstüne kaydırırken Eve devam etmesi için işaret etti. Açıklama yapmaya neden benimle başlamıyorsun? Etrafta dolaşan bir düzine adam ve kadın vardı. Parlak sarı ile işlenmiş, kurumlarının baş harflerini taşıyan montlar içindeki ajanlar hala son hız koridorda koşuşturuyorlardı. Eve aralarından geçerek çatı katına girdi. Daire çoktan delil toplayıcılar ve diğer ajanlar tarafından işgal edilmişti. Fakat istediğini yapma fırsatı hala mevcuttu. Yost'un yaşadığı yeri kendi gözleriyle görebilmek. Yumuşacık ve kalın halılara, geniş koltuklara bakarak çok şık diye düşündü. Cam bir duvar, içinde parlak ve geniş saksılardan yükselen bitkilerin zevk sahibi bir şekilde düzenlendiği ölme taştan kocaman bir terasa, sonra da bütün şehre açılıyordu. Gerçekten zevk sahibi, diye düşündü Eve. Mekana, gözü dinlendiren pastel renkler ve şık altın çerçeveli tablolar hakimdi. Artık kendisi de antikaların kalitesini ayırt edebilmeye başlamıştı. Yost'un düzenli yaşadığı belliydi. Oturma odasındaki hafif karmaşanın da delil toplama ekibinin işi olduğundan emindi. Yeni serpilmiş parmak izi tozlarının altındaki zemin cilası hala ışıl ışıldı. Oymalı ve kakmalı ayakları olan orta sehpanın üzerindeki kesme kristal bir vazonun içinde taze çiçeklerden oluşan harika bir aranjman vardı. Köşedeki kaidenin üzerinde kıvrımları ve üzerine dökülen saçlarına kadar beyaz mermerden yontulmuş çıplak bir kadın heykeli bulunuyordu. Etrafı panellerle çevrilmiş televizyon, müzik, bilgisayar ve iletişim merkezleri ajanlar tarafından çoktan sökülmeye başlanmıştı. Buradan çalışmıyordu, diye düşündü Eve. Hayır, yaşadığı yerde olmaz. Ara sıra belki burada da keyfi bir şeyler yapıyordu ama asla ciddi işlerini değil. Yine de kendi etrafında yavaşça dönerek odayı mini kayıt cihazına aldı. Rourke'un tabloları tanıyabileceğini düşünüyordu. Belki heykelleri ve mobilyaları da. Kendi işlerine dalmış olan olay yeri inceleme birimi etrafta dolaşan Eve dikkat etmiyordu. Geniş bir kemerin altından geçerek resmi yemek odasına girdi. İçeride çok katmanlı kristal bir avize ve ağır, biraz maskülen bir dekorasyon vardı. Burada da yine yemek masasının üzerindeki çiçekler çarptı gözüne. Vazonun iki yanında uzun gümüş şamdanlara yerleştirilmiş şık mumlar vardı. Mutfak hemen sağ taraftaydı ve resmen pırıl pırıl parlıyordu. Eve kafasını en büyük boy buzdolabının içine uzattığında rafların ağzına kadar dolu olduğunu gördü. Oto aşçı da öyle. Her ikisi de kırmızı et ağırlıklı olmak üzere kaliteli yemeklerle doluydu. Çekmeceler, fonksiyonlarına göre düzenlenip ayrılmış mutfak gereçleriyle doluydu. Her yerde kavanozlar, yağ ve baharat şişeleriyle çeşit çeşit malzemeler vardı. Mutfağa girip yemek yapma alışkanlığı olan bir adam tablosu ortaya çıkıyordu. Eve, ilginç diye düşündü. Ve Yost'u ocağın başında dikkatle sos tadarken canlandırmaya çalıştı. İş yaparken müzik dinliyor olmalıydı. Klasik müzik ya da opera. Muhtemelen üzerinde Eve'in dolaplardan birinde asılı bulduğu temiz ve ütülü bembeyaz aşçı önlüğü oluyordu. Becerikli, zevkli ve kendi kendine yeten bir adam kendine yemek de yapardı. Ya da tercihlerinden birini oto aşçıya girer, camlı dolaptaki Çin porselenleriyle sofrasını kurar, mumlarını yakar ve hazırlanırdı. Son derece rafine zevkleri olan, öldürmeyi seven bir adam. Eve, arka tarafa geçerek, Yost'un yüksek teknolojiye sahip bir spor salonuna çevirdiği odaya girdi. Duvarlar tamamen ayna kaplıydı. Yüksek bir tavan ve yine ışıl ışıl parlayan sert ahşaptan bir zemin vardı. Odada çok fonksiyonlu bir koşu bandı, kişisel bir jacuzzi, kondisyon bisikleti, ağırlık aletleri bulunuyordu. Aynalı duvarlardan birinde çalışmalarını kaydedecek bir kamera mevcuttu. Rourke'un evdeki spor salonu daha donanımlıydı ama buradaki aletler de son teknolojiydi. Yost, formunu korumayı ve bunu yaparken kendini izlemeyi seviyordu. Eve, daha sonra yatak odasına girdi. Adam burada kendini iyiden iyiye şımartıyordu. Yine şık mobilyalar, canlı renkler, mavi bir cibinliğin altına yerleştirilmiş devasa boyutlarda bir jel yatak. Eve, burada bir tavan aynası ve bir kayıt cihazı daha buldu. Yost, spor yapmaktan ziyade kendini izlemeyi seviyordu. Ana banyo da aynı lüks ve konfor şemasının devamıydı. Eve, gezegen ve gezegen dışındaki birçok lüks otelden alınmış, sabun, losyon ve kremlerle dolu rafları inceledi. Hepsi yolculuk ambalajında diye düşündü. Çantana at ki Yost işten sonra iyice temizlenebilsin, değil mi? Tecavüz ve cinayet kirli işlerdi. Ama bu kullanışlı ve son derece kaliteli hijyen ürünleriyle saniyesinde çiçek gibi olabilirsin. Ürünlerin bir kısmı da uzun bir banyo dolabına yerleştirilmişti. Rafların aralarındaki boşluklar, Yost'un bazılarını yanında götürdüğünü gösteriyordu. Sakla samanı, gelir zamanı. Giyinme kabini eğer bu boyutlarda ve dizaynda mekana kabin demek doğruysa tam bir şaheserdi. Eve, Yost'un aceleyle çıktığını düşünüyordu. Buna rağmen gözle görülebilecek en ufak bir dağınıklık yoktu. Askıların çoğu boştu ve peruk takmaya yarayan üç kafa maketi şu anda keldi. Ama mekanın her santimi düzenliydi. Ve epey bir santim vardı. Maviden griye ve sonra siyaha doğru giden takım elbise sürüsü, yine beyazdan pastel renklere doğru uzanan sayısız gömlek, iki katlı ve bol bölmeli dolaplarda düzgünce asılıydı. Bir bölümde de daha günlük kıyafetler vardı. Mayolar, taytlar, spor kıyafetler ve egzersiz kıyafetleri, uzun sabahlıklar geniş odanın her yerine düzgün bir şekilde yerleştirilmişti. Onlarca kravat, kemer ve atkı özel bölmelerine cetvel düzeniyle konmuştu. Ayakkabılar, sayısız ayakkabı sadece ayrı kutulara konmuş ve bu kutularda numaralandırılmıştı. Eve, 6 çiftinin kayıp olduğunu fark etti. Gardırop ve yatak arasında uzun ve bembeyaz bir tuvalet masası vardı. Masanın üzerine 3 kanatlı büyük bir ayna yerleştirilmişti. Aynanın kenarlarında şık yuvarlak lambalar bulunuyordu. Alt taraftaysa minderli bir oturak ve dizlerin uzatılacağı bir kabin mevcuttu. Eve, iki düzine çekmece saydı. Çekmeceleri rastgele açmaya başladığında arkadaşı Mavis'in kalbini mutluluktan hoplatacak kozmetik ve makyaj malzemeleriyle karşılaştı. Cihazını çıkararak markaları kaydetmeye başladı. Kozmetik malzemeleri hakkında tablolardan çok daha az şey biliyordu. Dışarı çıktı. Başka bir kemerli alandan geçti ve aradığı şeyi gördü. Olayın merkezi Yost'un çalışma odasıydı. Karen Stowe ve iki federal ajan, Yost'un çalışma masasındaki bilgisayar ünitesinin başındaydılar. "Acele çıkması gerekiyordu," dedi Stowe. Ellerini kalçasına koymuş, ekranda akan verilere bakıyordu. "Her şeyi götürmüş olamaz." Eve, kapının girişinden, "Gereken her şeyi götürdü," diye seslendi. Stowe, çenesine bir yumruk yemiş gibi sersemleyerek döndü. Dudakları bir çizgi halini almıştı. "Bir şey çıkarsa hemen haber verin," diyerek kapıya doğru yürüdü ama hiç durmadan dışarı çıktı. Eve, "benimle gel" anlamında başını yana eğdi. Eve aldırmadı. "Çantasını aldı," diye devam etti Eve. Öncelikli olduğunu düşündüğü eşyalarını koydu. Veri disklerinin ve dosyalarının üzerinden geçti. "Eğer onun kadar düzenli ve seriysen çok sürmez bu. Eminim bir notebook'u ve seyahat boyutunda kullanışlı cep bilgisayarları vardır." Onları yanına aldı. "Tahminimce kaynağı operasyonunuzu ona haber verdikten sonra yarım saat içinde tamamen hazırdı." "Burada tartışmak istemiyorum. Bu çok kötü. Senin ekibin kendi kuyruğunu kovalayıp dururken benim ekibim Yost'u buldu. Eğer benim ekibimin gayretli çalışması olmasa Yost'a şu andaki kadar bile yaklaşamayacaktın. Eğer işbirliği yapmış olsaydın..." "Sizin yaptığınız gibi mi?" diye yapıştırdı Eve. "Evet, cidden işbirliği içindeydiniz. İzin haberimi sızdırması için kime para ödediniz? Kendi izninizi çıkartmak adına gelip bu operasyonu boşaltmak için kimleri araya soktunuz? Federaller önceliklidir. Siktir git Stowe. Adalet önceliklidir. Ve operasyon iznimi almış olsaydım şu anda Sylvester Yost başka bir yerde planlar kuruyor olmayacaktı. Onu bir kafese tıkmış olacaktık. Stowe bunun farkındaydı. Lanet olsun. Biliyordu. Ondan emin olamazsın. Bir şeyden emin olabilirim ben. Sen de öyle. Adam kaçtı. Siz işi batırdınız ve adam kaçtı. Bir sonraki cesedin başında durduğumuzda neler hissedeceğinizi merak ediyorum. Stowe bir an gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Yalnız konuşabileceğimiz bir yere gidebilir miyiz? Hayır. İyi. Stowe sinirli bir hareketle odanın kapısını çarparak kapadı. Böylece içerideki adamlar dedikodudan mahrum kalacaklardı. Bak, çok öfkelisin ve böyle olmaya hakkın var. Ama ben işimi yaptım sadece. Jacoby bana gelip operasyon izni aldığını söyledi. Doğru kişilerle gereken dansları çoktan yapmıştı. Benimse elime Yost'u yakalama şansı geçmişti ve o şansı kabul ettim. Sen de aynısını yapardın. Beni tanımıyorsun dostum. Ben oyunlar oynayıp başka insanların çalışmalarının ürünlerini kendime mal etmeye çalışmam. Siz sadece büyük bir baskına imza atmak istediniz. Nedeni konusuna yoğunlaşmadınız bile. Şimdi kimsenin elinde bir şey kalmadı ve büyük ihtimalle yakında birisi daha ölecek. İyi, Stowe'un gözlerini kısa bir an kapayıp yüzünü buruşturmasından onun da aynı şeyi düşündüğünü fark etti. Evet, en azından o kadarını fark etmişsin ha? Her ne kadar bu sahtekarlık için senin ve ortağının kıçlarınızın kızartıldığını görmek hoşuma gidecek olsa da başka bir kurban vermeye değmezdi. Hiçbir şey değmez. Eve arkasını dönerken pekala diyerek uzandı ve onu kolundan yakaladı. Haklısın. Sonuna kadar haklısın. Haklı olmanın şu anda benim için hiçbir anlamı yok, tamam mı? Benden uzak dur Stowe. Sen ve ortağın olacak o geri zekalı benden, ekibimden ve davamdan uzak durun. Yoksa sizinle işim bittiğinde kızartılacak birer kıçınız bile kalmayacak. Hızla kapıya doğru ilerlemeye başladı. Kapıdan daha çıkamadan yine Jacoby ile burun buruna geldi. Ajan, o kayıt cihazı açık mı? Diye homurdandı. Çekil yolumdan Jacoby. Jacoby, bu mekandan kayıt alma yetkin yok diyerek Eve'in yakasına doğru uzandı. Eve hızlı ve öfkeli bir yılan gibi kıvrılarak adamın bileğini yakaladı, parmağını damarının üzerine koyarak bastırdı. Elini benden uzak tut, yoksa bileğini ortadan ikiye ayırıp sana yediririm. Acı, Jacoby'nin bütün koluna yayılmış, onu felce çevirmişti ama diğer elini yumruk yaparak kaldırdı. Yaptığın federal bir memura saldırı ve hakaret. Ne tuhaf, ben federal bir dallamaya sanıyordum. ''Bana vurmak ister misin Jacoby?'' diyerek çenesini davetkar bir şekilde çevirdi. ''Hadi, tam buraya, tüm arkadaşlarının önünde. Bakalım sonrasında hangimiz hala yürüyerek çıkacak binadan? Teğmen, komutanım?'' Eve, Whitney'ye seslenmişti ama gözlerini Jacoby'den ayırmamıştı. Ajanın gözleri sulanmaya başlamıştı. Whitney sakin bir sesle, ajan Jacoby ve Stowe hakkındaki resmi şikayet dosyasının tamamlanması için merkeze gitmeniz gerekiyor dedi ve sakin bir ses tonuyla şimdi o aptalı bırak diye ekledi. Değmez. Eve, emredersiniz diye mırıldanarak Jacoby'nin bileğini bıraktı ve bir adım geri çekilerek arkasını döndü. Belki aşağılanmış olmanın verdiği ateşle belki de gerçekten aptal olduğu için Jacoby Eve'e doğru atıldı. Eve bir an bile çekinmeden ve duraksamadan kendi ekseninde yarım bir daire çizerek dirseğini Jacoby'nin çenesine indirdi. Ajan yere serilmeden önce bir an dişlerinin birbirine çarpışını duydu. Eve, adam şaşkın gözlerle ayağa kalkmaya çabalarken bir an dilini ısırdığını umut etti. Whitney'in aralarına girmesi muhtemelen her ikisi için de en iyisi oldu. Jacoby iletişim cihazını çıkarmaya çalışırken ağzından kan damlıyordu. Resmi şikayette bulunuyorum. Hiç tavsiye etmem ajan. Sırtı dönükken benim memuruma saldırdın. O da kendini savundu. Hepsi kayıt altında. Whitney memnun bir ifadeyle yakasındaki cihazı işaret etti. O numarayı tuşlarsan, ağzının kanaması durmadan seni disiplin komitesinin önüne dikerim. Sen sadece benim memuruma değil, bana ve bütün departmanıma saldırdın. O yüzden kariyerinden geriye kalanı da tuvalete atıp sifonu çekmemi istemiyorsan, hemen geri çekil. Whitney, gözlerini bir süre daha Jacoby'nin gözlerinden ayırmadı, daha sonra başıyla Eve işaret ederek arkasını döndü. 21. ayrımın sonu. Sayfa 215. Devamı 22. ayrımda.